Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Fiyatlar, zamlar yüksek ama yalnız maaşlar az. Böyle olduğunda da vergiler üstümüze yığılırken, alım gücümüz her geçen gün düşerken yurttaşın sırtındaki kambur da büyümeye devam ediyor. Bizler de hem bu vergiler önümüzdeki günlerde bize nasıl zarar verecek, nasıl kamburumuzu artıracak, hem de ekonomideki diğer günlerde, ekonominin yarınında neler göreceğiz, bunları konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var, Profesör Doktor Aziz Konukman'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, sağ olasın. İyi yayınlar diliyorum sana sevgili Asena.
Hocam öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Az önce de belirttiğim gibi alım gücümüzün her geçen gün düştüğü, yoksulluğu artık iliklerimize kadar hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Enflasyon açıklandı. 3 aylık enflasyon %25,1'i buldu. Şimdi yıl sonundaki enflasyon için %65-67 civarında bir perspektif, bir projeksiyon çizildi. Böyle bir tablo olursa önümüzde, Ekim'de yeniden değerlendirme oranlarını soracağım size önce vergilerde. Evet. Ardından sizin bir hesaplamanız var mı? Ne görebiliriz bu yeniden değerlenme oranında? Önce bir onu sorayım, ardından sizi böyle böyle hocam devamını tamam. Soracağım. Uzun mesele.
Şimdi şöyle söyleyelim. Önce Ekim'de fiyat artışının sıfır olduğunu kabul ederim. Değil mi? Yani amacımız şu, 11 aylık rakam var elimizde, aman özür dilerim, 9 aylık rakam var elimizde, Ekim yok. Acaba Ekim sıfırken hemen şimdiden kesinleşen ne oldu ona bakalım. 9 ayı dikkate alırsak, 12 aylık ortalamaya gidersek, ne demek istiyorum yani? Eylül ayından 12 ay geriye gidiyoruz. Bir ortalama endeks buluyoruz. Tekrar geçen yılın da Eylül ayından 12 ay geriye gidiyoruz, bir endeks biliyoruz. Sonra bunun değişimini hesaplıyoruz. Bunu bize 11 ay, Eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalama yurt dışı üretici fiyat endekslerini son açıklanan Eylül yurt dışı üretici fiyatları endeksi basın açıklaması bize veriyor zaten. Tamam mı? Bu hesabı benim yapmama gerek yok. Ne çıkıyor? 65-55 çıkıyor. %65-55. Ekim'de sıfır bile olsa, yani Ekim'de hiç enflasyon yaşamıyoruz. 65-55 oranında bir yeniden değerlenme oranı olacak. Ya bu dehşet bir rakam. Ekim'deki enflasyona göre 5 puan olursa, yani Eylül'deki gibi 4-75, 5'e yakın çıkar.
Evet.
70-55 olacak. Şimdi ne anlama geliyor? Biliyorsun bu rakam belli olduktan sonra Kasım ayında, işte en geç Aralık ayında bir tebliğ yayınlanıyor Maliye Bakanı tarafından. Yeniden değerlenme oranının işte kesinleşen rakam neyse bu rakam olduğunu söylüyor. Böyle bir şey, tebliğ. Ekim ayında ya da işte aman Kasım ayında veya Aralık ayında belli oluyor. Çünkü Kasım ayında Ekim rakamı belli olacak. Sırayla gidiyoruz çünkü. Yani şimdi hangi aydayız? Eylül'ün içindeyiz.
Ekim'deyiz. Ama yok, hesaplama açısından Eylül'deyiz.
Ekim'in içindeyiz. Eylül yayınlandı. Kasım'ın içinde de Ekim yayınlanacak. Üçünde, beşinde. Öyle değil mi? Şimdi sıfırken 65-55 ama ne kadar artıyorsa 65-55 o kadar ilave edeceğiz. Ona göre de hemen bu rakam yayınlandıktan sonra Kasım'ın sonuna doğru veya Aralık'ta biz yeniden değerlenme oranıyla ilgili Maliye Bakanlığı'nın tebliğini göreceğiz. Ardından Ocak ayından itibaren maktu vergilerde ne demek istiyoruz? Çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergileri, harçlar, çoğu harçlar, özel tüketim vergileri. Bunlar maktu olarak belirlendiği için yeniden değerleme oranı kadar artılacak. Yalnız şunu söyleyeyim, emlak vergisinde durum biraz farklı. Emlak vergisi kanununa göre matrahan hesabında ilan edilen yeniden değerlenme oranı yarısı kadar artırılıyor. Yani bu 70 olursa 35 olacak emlak vergisi. 65 ise işte onun yarısı olacak. Yani
bunu hocam şunu da sormak istiyorum ben size. Şimdi bu yeniden değerlenme oranı diyoruz. Evet. Bu Cumhurbaşkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl yarıya çekilmişti.
Söyleyeceğim.
Yani böyle bir şeye yetkisi var mı Cumhurbaşkanı'nın?
Var.
Eğer varsa söyleyeyim. Ne tür kulvarlarda tamam, direkt var mı?
Hemen söyleyeceğim. Bunun dışında vergi cezaları, trafik cezaları da yine bu oranda artıyor. Bakın nereden nereye kadar bir etkisi var. Ve yağmur gibi geliyor bunlar. Yani bakın Ocak ayında biz maaşlı zamlarımızı aldığımız andan itibaren, değil mi? Yani Ocak ayından geçerli ya bizim zamlarımız, maaş zamlarımız. Daha cebimize koymadan, Ocak ayından geçerli, maaşlarımızı daha cebimize koymadan böyle bir vergi yağmuru ve trafik cezaları, vergi cezaları adeta yağacak, tamam mı, üzerimize. Ve bu rakam şimdilik minimum 65-55 olacak. Minimum. Ya dile kolay yani.
Peki, en iyimser tabloda minimum %65 yani.
65-55 olacak. Peki bizim Cumhurbaşkanı'na yetkisi var. Gelir vergisi kanunun 123. maddesi. Tamam mı? Gelir vergisi kanunun 123. maddesi. Şunu söylüyor. Bu demin söylediğimiz vergileri %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir diyor. Tamam mı? Demek ki bazılarını isterse indirebilir. %50'sine kadar. Bak 50 indirir demiyor. 50'sine kadar. Mesela geçen sene motorlu taşıtlar vergisini indirmişti. 3 haneliydi neredeyse yeniden değerleme onu. Çok yüksekti. Onu motorlu taşıtlar vergisini indirdi. Böyle imkanlar olabiliyor.
Hocam siz motorlu taşıtlar demişken hemen bir araya gireyim mi? Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tabii. Şimdi motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitini Kasım'da ödeyeceğimizi biliyoruz.
Evet.
Gel gelelim Ocak ayına döndüğümüzde motorlu taşıtlar vergisinin bu sefer de artmış, fiyatı artmış.
Tabii. Onu ödeyeceğiz.
Ödeyecek miyiz?
Onun ilk taksitini ödeyeceğiz. Yani genellikle iki taksit ödüyorlar.
Yani bir ay boşluk bırakarak biz motorlu taşıtlar vergisine bir kere daha mı para ödemiş olacağız?
Evet tabii yani bir gerçekten yani geniş halk yığınlarını düşünmeyen olağanüstü bir programla karşı karşıyayız arkadaşlar. Herkes hani biz hep diyoruz ya. İşte seçimlerden sonra, Mart'tan sonra IMF'li ya da IMF'siz bir istikrar paketi geliyor. Ya bu ne peki ya? Bu da yani istikrar paketini aratmayacak bir durum yani. Zaten vergiler olağanüstü gelmişti. Şimdi demek ki Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi var. Başka ne var? Gelir vergisi dilimlerini de yeniden değerleme oranında artırmaya da yetkisi var. Orada da oranları düşürmeye yetkisi var. Yani bakın gelir vergisi de önemli. Çünkü o bizim işimize gelen bir şey. Yani yeniden değerlenme oranı eğer vergi dilimlerinde düzenleme yapılmazsa o oranda orada da durumumuz kötü olur. Niye? Hemen maaş zamlarından sonra değil mi? Ağustos, Eylül'de birden yılın sonuna gelmeden birden bizim yüksek bir vergi dilimine geçme sorunumuz ortaya çıkıyor. Yeniden değerlenme oranı artırılırsa vergi dilimleri o oran kadar artırılırsa biraz rahatlarız. Yani ama keşke yeniden değerleme oranı iki katı yani %50 daha fazla artırsa düşük gelir gruplarındakiler ki emekçilerin büyük bir kısmı ilk iki dilimde o zaman bundan daha da olumlu etkileriz. Yani gelir vergisindeki bu düzenleme işimize geliyor ama makdu vergilerdeki düzenleme ise bize vergi zamları olarak yansıyor. Bu aradaki farkı emekçi kardeşlerimiz görsünler. Yani gelir vergi dilimlerindeki düzenleme bizi çok yakından ilgilendiriyor. Olumlu etkiliyor ama yeniden değerlenme oranının daha üstünde artırılarak uygulansa özellikle ilk iki gelir grubuna bu bizim daha da lehimiz olur ama maalesef Cumhurbaşkanı o yetki hiç bugüne kadar kullanmadı. Bunu hatırlatalım.
Yani hocam şöyle geliri çok yüksek olan ve azınlıkta olan bir servet sahibi kesimi var. Evet. Bir de emek sınıfının, emek kesiminin yani dar gelirlinin, düşük gelirlinin ödediği vergiler var. Şimdi ikisi evet. arasındaki uçurum gittikçe artıyor gelir dağılımında. Evet. Vergilerde de yine vergi yükü yoksul halkın üstüne mi yıkılıyor yani? Bunu yani söyleyebilir miyiz?
Şöyle. Tabii bu serveti vergilendirmiyor biliyorsun yani servet değil gelir vergisi bunlar. Yani CEO'lar da var bu üst gelir gruplarında ama yani onların Bizde böyle hani az kazanandan az, çok kazanandan çok, ama onların dilimlerinde çok fazla oranları artırmıyorlar. Yani en üst gelir gruplarındaki vergilerin oranları artırsa biraz adalet olur. Öyle bir düzenleme yok. Sadece matrahı değiştiriyorlar. Yani matrahın yeniden değerleme oranı değişmesi o gelir gruptaki herkesi olumlu etkiliyor. Sadece şey değil, zenginleri değil, bizleri de etkiliyor. Yani orta gelir gruplarını da etkiliyor. Ama dediğim gibi burada sınıfsal tercihini hiç kullanmıyor emekten yana. Mesela servet vergisidir biliyorsun. Motorlu taşıtlar vergisi, sınıflandırma da servet vergisi. Onu mesela düşürüyor. Onun yeniden değerlenme oranını %50'sine kadar indirmeye dedi ya, onu mesela oranı biraz daha aşağı çekiyor. Orada sınıfsal tercihini şeyden yana kullanıyor. İşte motorlu.
Peki hocam, sınıfsal demişken bir kere daha ben sınıflara girmek istiyorum. Hı. Aldığımız maaşlar hali hazırda zaten şu geçen 3 aylık periyotta erimişte. Evet. Emekli kesimi var, dar gelirlisi var, emekçisi var. Az önce de maalesef vergilerin ilerleyen süreçte yeniden üstümüze bineceğini, kamburumuzu artıracağını siz altını çizmiştiniz.
Evet.
Şimdi ben size bir özet geçmenizi rica edip 2023'e nasıl gireceğiz diye sorayım o halde. Hepsini evet. Bir toparlayalım, sonra başka bir konuya geçeceğim. Kafamızı karıştıran başka bir mesele var.
2023'e değil 24.
24'e evet. 2024'e nasıl giriyoruz hocam?
Şimdi bakın. Bir kere nasıl girebilirdik onu bir önce konuşalım, sonra tamam. Nasıl gireceğimizi. Nasıl girebilirdik? Biliyorsunuz ben sürekli açıklamalar yapıyorum. Ek bütçeye paralel bir gizli ek bütçeden söz ediyorum. Yaklaşık 1 trilyona yakın. Biliyorsun ek bütçe 1,1 trilyondu. Ama bir de meclisten geçmeyen sarayın hazırladığı bir paralel ek bütçe, yani gizli ek bütçe vardı. Bu bakın meclisten geçmedi. Bu ne demek? 1 trilyona yakın harcama yapıyor. Saray harcama yapacak. Nereden biliyorum ben bunu, yani gizli ama bunu nasıl öğreniyorum? Bunu şuradan öğreniyorum. Orta vadeli programın 2023 bütçe gerçekleşme tahmini rakamları var. 5,5. 4 yani 1,1 trilyonla bizim bütçemiz 5,5 oldu. Sonra 5,6 oldu. 4,5'miş. Ha şimdi oldu. 4 kafamda kalmış rakam. 4,5 trilyon bizim 2023 normal bütçemiz. Buna 1,1 trilyon ekleyince 5,6 olmuş. Buna 1 trilyon daha eklediğimiz zaman 6 trilyonun üstüne çıkıyor. Yani 6 trilyonu üstünde bir rakam oluyor. Bu ne demek? 1 trilyona yakın biz harcama yapacağız demektir. Fakat bu harcamayı öyle bir düzenlemişler ki ek bütçeye getirmiyor. Çünkü ek bütçe kanununa getirseydi bunu, yani 6,5 trilyonluk bir rakam, yani küsuratı var. Bunu parlamentoya getiriyor olsaydı 1 trilyona yakın da ne yapması lazımdı? Gelirleri artırması lazımdı. Çünkü ek bütçe denk olmak zorunda. Ama o da vergi gelirlerinin artırılması anlamına gelecekti. Zaten ek bütçeyle 1,1 trilyon ek bütçe gelirken 1,1 trilyon aynı zamanda gelirler de arttı. Ve 1 trilyon 70 milyar arttı vergiler. Şimdi buna benzer bir artış olsaydı vallahi dehşet bir durumla karşı karşıya kalacaktık. İşte bundan kaçınmak için borçlanma limitini 3 misli artıran bir torba yasa düzenlemesi yaptılar. Ve böylece Cumhurbaşkanı'na bir ne diyelim vergi geliri karşılığı olmaksızın borçlanma imkanlarını artırarak, hazinenin borçlanma imkanını artırarak bir gizli ek bütçeyi finanse etme olanağı sağlandı. Eğer o mecliste ek bütçe kanun teklifiyle yapılmış olsaydı, aman Allah'ım bizim 2023'teki vergilerimiz bunu daha da yukarı çıkartacaktı. Ödeyeceklerimizin üstüne neredeyse 1 trilyona yakın bir vergi geliri daha ödeyecekti. Bu dehşet bir tablo olurdu. Allah'tan Allah'tan o olmuyor şimdi ama seçime dönük seçim müjdeleri, seçim rüşvetleri ne derseniz deyin, onun finansmanı borçlanmayla sağlanacak. Onun nihai ödeyicisi yine biz olacağız. Niye? Çünkü borçlanmanın ana para faiz ödemelerini ileride yine biz vergi mükellefleri ödeyeceğiz. Yine geniş halk yığınları ödemiş olacak. 2023'ün bu çok özel durumunu böyle bir dipnotla daha fazla vergi ödeyecekken bu şimdilik devre dışı kalmış oldu. Ama seçimi kazanmaya dönük finansman masada duruyor. İsterse 1 trilyona yakın harcamayı devreye soktuğunda inanılmaz bir şekilde avantajlı bir konuma geçecek 2024'e girerken. Ha bir de 2024'e girerken bu vergiler gelecek değil mi? Yani yeniden değerlenme oranından kaynaklı vergiler gelecek. Bir de 2024 bütçesinden kaynaklı yeni vergiler gelecek. Onu da görmemiz lazım. Onu nereden öğreneceğiz? Onu orta vadeli programın bakalım şimdi. Evet. 2024 program tahminleri var. Bilmiyorum senin de masada önünde var mı? Olsaydı çok iyi olurdu ama neyse ben buradan söyleyeyim.
Var, şu andan itibaren var olacak hocam. Ama orta vadeli programda 2026'ya kadar zaten tabii, bize tabii. Herhangi bir parlak tablosunu biliyoruz.
Şimdi bak orada hem rakamlara bir daha dönmüş oluruz. Bak 2023 gerçekleşme tahmini harcamalar diyor. Ben trilyona çeviriyorum bunu. 6,6 trilyon. Demek ki bizim 5,6 trilyonmuş ek bütçemiz. Yani öbür bütçeyle beraber normal bütçemize bir de ek bütçe ekledik ya, o 5,6 trilyonmuş. 1 trilyonluk gizli ek bütçeyle bu rakam 6,6 trilyon olmuş. Bunu bir yere not edelim ne olur. Hı hı. Tamam mı? Bunu bir not edelim.
Tamam.
Bir daha söylüyorum. Normal bizim 2023 bütçesine 1,1 trilyon eklendiği zaman bizim 2023 bütçemiz ek bütçe dahil 5,6 trilyon olmuş. Ama bu gerçekleşme tahmininden görüyoruz ki bu rakam 6,6 olmuş. Nasıl olacak? Gelirlerde bir artış yok. Yani gerçekleşme tahmini ek bütçe dahil yeni bütçemiz ne kadarsa o kadar. Demek ki aradaki fark eğer gelirlerle finanse edilmiyorsa borçlanmayla yapılacak. Demin anlattığım hikaye. Vergi ne kadar tahsil edecek? Vergi de bakın vergi gelirleri diyor burada. 2023'te gerçekleşme tahmini 4,3 trilyon. Burada değişiklik yok. Yani ek bütçe dahil 2023 bütçesinde de 4,3 trilyon yazıyor. Burada da 4,3 trilyon. Ama ek vergi ne kadar geldi? 1 trilyon 70 milyar. İşte bu bütün ek motorlu taşıtlar vergisi falan filan hepsinin tutarı ilave rakam 1 trilyon 70 milyar. Toplanacak rakam ne kadar? 4,3 trilyon. Yani ben trilyona çevirdim bunu. Hı hı. Şimdi 2024'te bu rakam sıkı dur. 7,4 trilyona yükseliyor. En insaf ya. Bakın. Ya ne olur şöyle iyi bir hatırlamaya çalışalım. Bir. Bunları ödedik. Ek motorlu taşıtlar filan tamam. Güzel. 2024'e geldik. Yine ek motorlu motorlu taşıtlar vergisi yeniden değerleme oranı ya da onun altında Cumhurbaşkanı'nın tercihine bağlı artırılacak. Tamam mı? Diğer bütün maktu vergilere maktu vergiler artmış olacak. Onların dahil edildiği yılın bütünü için yani o rakamlar maktu vergilerden gelen paraları şu rakamın içinde gör. Detayını bilmiyoruz. Rakam ne? Bütün yılın bütünü için gerçekleşecek tahmin edilen rakam ne? 7,4 trilyon. Yani 7 trilyon 407, ne kadar? 7 milyar. 7 trilyon 407, 7 milyar toplanacak. Yani 7,4 trilyon vergi geliri. Daha önce kaçmış 4,3. Ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Ne yapıyorsunuz ya? Sizin öngördüğünüz enflasyon 33. Bakın bir daha söylüyorum. Öngördüğünüz enflasyon 33. Peki ne kadar artıyor? Hemen hesaplayalım birlikte. Bakın 7,4 trilyon bölü, bakın hemen buradan ben hesaplayayım, 7,4,3 %72,1. Ya ne yapıyorsunuz ya? Sizin öngördüğünüz enflasyon 33. Yani vatandaşa diyor ki hesabınızı 33'e göre yapın diyor. Ama devlete
bak, 70'lik geliyor diyor.
Uyanıklığa bak ya. Vatandaşın, bakın memurun maaşlarını 33'ün altında belirliyor. Hatırla. 15, virgül, değil mi? 10'du. Birinci 6 ay 15. Memur seninle vaatlanan sözleşmeyi kastediyorum. İkinci 6 ay için 10, 25. Bileşik hesaplarsak 26 küsür. Enflasyon ne öngörülen? 33. Utanır insan ya. Memurun maaşlarını enflasyon altında belirle. Kendi vergi gelirlerini, o da bir gelir. Memurun nasıl geliri varsa devletin de geliri var. Ama onu %72,1 artır. Ya dalga mı geçiyorsunuz kardeşim ya? Üstelik bunları sermayeye transfer et. Önemli bir kısmı sermaye kesimlerine yapılan transferler. Yani personele değil, memura değil. Bakın sınıfsal tercihi görüyor musunuz? 2024 gelecek yakında. Bakın 17 Ekim'de genel meclis başkanlığına sunulacak. Altını çiziyorum. 17 Ekim'de bütçe meclis başkanlığına sunulacak. Orada göreceğiz bu rakamları, orada daha detaylı göreceğiz. Burası anlaşılıyor mu sevgili Asena kardeşim?
Evet evet hocam, maalesef anlaşılıyor. Boğazımıza kadar gene zorluğun yani içine düşeceğimiz bir yıl olacak.
1,1. Üstelik bak bu rakam neye göre biliyor musun? Gerçekleşme tahminine göre. Aman ha, gerçekleşme tahminine göre. Ya bu ayıp ya. Yani bütçenin ilk başlangıç ödeneğindekine bakarsan ondan 1 trilyon 71 milyar ek bütçeyle geldi. Yani 1,71 trilyonu düşseniz, yani ne diyelim kaçtı? Normal 2023'ün kendisi olsaydı, bütçenin başlangıç ödeneği olsaydı bu 4,3 değil 3,3 olacaktı. Bunun üstüne 1 trilyonluk bir ek bütçeyle geldi. Onun üstüne gelen zamları kastediyorum. Normalde aslında 4,3'e değil 3,3'e göre yapacak. Yani şunu söylüyorum. Onu da başka bir yerde haber yaparız ya.
Olur olur hocam.
Acelesi yok. O her zaman güncel. Buradan şuraya geliyoruz. Maalesef daha, bakın altını çizerek söylüyorum. Daha henüz seçimlere giderken bir kere, yani hatta seçimlere giderken demeyelim, yeni yıla gelirken bir vergi zamları
sağanağıyla
karşı karşıya kalacağız. Ah sevindik derken özellikle seçimler sonrası, bakın aynı genel seçimlerde olduğu gibi çok uyanıklar bunlar. Hemen başlamayacaklar ona. Seçimler sonrasında bu 2024 rakamlarından görüyoruz ki muazzam vergi artışları gelecek. Yani %71'ler civarında, 72'ler civarında bir vergi artışıyla karşı karşıya kalacağız. Bir not düşeyim. Eğer bir ek bütçe olursa, aynı genel bütçede olduğu gibi, genel seçimler öncesinde olduğu gibi. Çünkü burada 2024 bütçesinde belirlenen ödenekleri kesin aşacaklar bunlar. Çünkü sadece 2023'te ek paralel bütçeyle seçime dönük müjdeler vermeyecekler. 2024 bütçesiyle de ilgili seçime dönük müjdeler verecekler. Ödenekler yetmediğinde aynı 2023 yılında olduğu gibi bir ek bütçeye gidecekler. Ek bütçeye gittiği zaman yine vergi yağmuruyla karşı karşıya kalacağız. Yahu düşünebiliyor musun? Bir türlü vergi yağmurlarından kurtulamıyoruz. Birinden kurtulduğumuzu zannederken diğeri hemen peşi sıra geliyor. Bunu böyle özetleyelim istersen.
Aziz hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Profesör Doktor Aziz Konukman'la birlikteydik. Kendisiyle vergileri ve alım gücümüz bu kadar düşerken nasıl yaşayacağız? Aslında biraz da onu konuştuk. Aziz hocam çok iyimser bir tablo çizmedi maalesef. 2024 yılında maalesef vergiler üzerimize bir sağanak gibi gelecek dedi. Şimdilik burada noktalıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.